Ayrım 3.
Yazar tarih öncesi dönemi dikkate almamıştır. Çevirenin notu. Antalya'nın ta Helenistik çağa kadar kent diye bir şey olmadığı üzerinde batısında belirgin bir bölge daha var. Likya. Burası Hititlerin Lukka toprakları dediği yer olmalı. Düzlüklerin aksine yüksek dağların birbirini kestiği bölgede dimdik uçurumlar doğrudan denize iniyor. Daracık geçitleri olan bu garip dağlık bölgenin içinde ve yüksek iç bölgelerde dilleri başka dillere benzemez yerli bir halk otururdu. Bu insanlar Tunç çağında başlayıp Hristiyanlık döneminde de süren bir azimle kendi kültürel geleneklerini korumuşlardır. Karadeniz kıyıları batı ve güney kıyılarına pek benzemez. Kıyıya koşut sıra dağlar kıyıda dar bir şerit bırakıp yamaçlardan akan sellerle yarılır. Derin boğazlardan geçip kendine yol açarak platodan inen iki büyük nehir, Yeşilırmak ile Kızılırmak, İris ile Halis, iki yerde delta oluşturmuş. Kıyıların büyük kesimi sürekli esen kuzey rüzgarlarına açıktır. Yaz aylarında bile serin ve çoğu zaman yağmur getiren bu rüzgarlar ılıman bir iklim yaratırlar. İklim buğdaydan çok, Amerikan anakarasından geleli beri mısır üretimine, en çok da fındık yetiştirmeye uygundur. Yalnız Trabzon, Trapezus yöresinin en doğusunda, Kafkasların başlıca kuzey rüzgarlarından koruduğu yörede Akdeniz iklimi hüküm sürer. Bu yörenin denize bakan yamaçlarında açelya ormanları, yarı tropik bitki örtüsü vardır. Pontos, Karadeniz ve Pafalagonya, Kastamonu kıyılarında Yunanlılar geç bir dönemde gönülsüz yerleşim bölgeleri kuruncaya değin, bu yörelerin yerli halkı hakkında çok az şey biliniyordu. Kızılırmak Nehri'nin Halis doğusuna doğru Erzincan ve Malatya yaylalarına yaklaşırken yükseklik artar. Plato ile yüksek yaylalar arasında kalan Kapadokya kalabalık bir bölge olarak burada yer alıyor. Kayseri, Kasarea, Mazaka, sönmüş eski bir yanardağ olan Erciyes, Argoios, dağının görkemli süliyetinin altındadır. Yanardağdan kalan topraklar en çok bağcılığa elverişlidir. Ayrıca bölgenin sahip olduğu geniş otlaklar, at yetiştirmedeki ünüyle tarihte yer almaktadır. Daha doğuya gidildiğinde, Fırat'ın düz kollarından daha ileride, Plato'dan ve Yarımada'dan keskin biçimde farklılık gösteren Doğu Alpleri vardır. Selçuklu Türkleri İsa'dan sonra 1071 yılında Bizans ordusunu bozguna uğrattığında, İlk olarak Anadolu'nun bu yüksek doğu bölgelerini ele geçirmişti. Bu bölgede stratejik merkez olan Erzurum, uzakta Van Gölü'nün yükselmiş suları bulunmaktadır. Türk sınırının İran, Azerbaycan'ı ve Sovyet Rusya ile karşılaştığı yerde, Ağrı Dağı'nın ikiz tepeleri deniz yüzeyinden 5195 metreye yükselir. Eski çağların Anadolu'yu oluşturan bu bölgeleri birbirine bağlayan büyük kervan yolları, ülkeyi enine boyuna geçmiş, göçlerin ve tecimin aktığı damarlar olmuş, devletlerin iletişim kanalları haline gelmiştir. Bu yolların batıdaki durak yerleri değişiktir. Avrupa'dan geçişlerde İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı, Marmara'nın derin bir girinti yaptığı koyun sonunda bir liman kenti Nikomedeia, İzmit ya da Kizikos, Bandırma Limanı, bütün bu yönlerden gelişlerde alışla gelmiş yollar. Dorylaion, Eskişehir, üzerinden Plato'ya gidiyordu. Bugün de tren yolu, birinci Haçlı Seferi'ne gidenlerin geçtiği yolu izler. Başka bir seçenek de Ege kıyısındaki büyük liman kentlerinden yola çıkmaktır. Simirna, İzmir, Efesos, Efes, Miletos, Milet ya da Genç Kiros'la ücretli Yunan askerleri gibi Hermos Vadisi'ndeki Lidya başkenti Sardiyes'ten Sart yola çıkılabilir. Bu yerlerden çıkan yollar daha sonra yine ünlü olan ikinci bir yerden Plato'ya girer. Kelainay'dır burası. Sonraları Apameia, bugünkü Dinar. Perslerin kral yolu olan ana yol, Sart'tan gelip kuzeydoğuya döner. Friklerin başkenti Gordion'da Sangaryosu, Sakarya geçer. Ankara'dan sonra yol Halüsü, Kızılırmak geçip Hitit ülkesine girer ve Kayseri'den doğuya Antitorosların geçitlerinden Malatya'ya, Fırat'a gider. Kayseri'den sonra güneye doğru bir kol ayrılıp Bora, Tiana uzanır ve burada Dinar'dan gelip doğuda Platon'un güney sınırını izleyen aşağı yolla karşılaşır. Daha sonra iki yol birleşip Torosların ünlü geçidi Kilikya kapılarından Gülek Boğazı geçer. Adana'dan sonra kıyıyı izleyen daha safa bir yoldan Suriye'ye ya da Amanos dağlarını aşıp Orta Fırat geçitlerine gidilir. Kayseri'den sonra da kuzeydoğu yönünde Sivas'a ve daha sonra da Erzurum'a giden eski bir ana yol vardır. İlkel araçların bıraktığı tekerlek izleri üzerinde günümüz motorlu araçlarının da gittiği bu yol, Erzurum'da ünlü transit yola bağlanır. Erken çağlarda transit yol Tebriz'den gelen İranlı tecimenleri müthiş geçitlerden geçirip Karadeniz'e getirirdi. Ancak ikincil yollar da vardı. Örneğin Trabzon'dan batıya giden zorlu kıyı yolu ya da gene kuzeydeki limanları içerilere bağlayan başka yollar. Bütün bu yollar ilerideki bölümlerde tecimsel ve askeri önemleri ortaya çıktıkça dikkatimizi üzerinde toplayacaktır. Bugün yarım yüzyıldır süren yol yapımlarından sonra Anadolu'nun çehresi geniş ölçüde değişmiştir. Bu değişiklik hem Türklerin hem de yaz aylarında yurt dışından geçmeye gelenlerin lehine olmuştur. Eski halkların mirasını ve tarihi olayların geçtiği çevreyi görmek isteyen gezginler, şimdi tecimin ve askeri gereksinmelerin sonuçlarından yararlanıyorlar. İstanbul-Ankara yolculuğuyla seyahate başlanacaksa eğer, demir yolu ya da hava yolunun getireceği sınırlamalardan kurtulmanın bir yolu, Boğaz Köprüsü ve ötesindeki karayolunu denemektir. Modern karayolu, Haçlıların Asya'da ilk ayak bastıkları yer olan Gebze'den geçtikten sonra İzmit'teki donanma üssüne değin kıyıyı izliyor. Gerçi İzmit'ten sonra yol, Almanların inşa ettiği eski demir yolundan ayrılıp geleneksel güney yolunu izlemek üzere kuzeye kıvrılır ve kolay yoldan platoya çıkmaya çalışır. Güney yoluysa nehir vadilerinde geze dolana birçok meydan savaşına tanık olmuş Eskişehir'in yakınlarında ortaya çıkar. Buradan Orta Frigya'nın düz yaylalarını kesip geçer. Sonra değişmeyen manzaranın yeknesaklığı, yolun Sakarya Nehri'nin birdenbire yardığı vadiye alçalıp, Gordion'un mezar tümülüsleri ve tepeciklerinin görünmeye başladığı yerde bir köprü bulmasıyla kırılıverir. Burasıyla Polatlı arasındaki cephede çağımızda yapılan bir başka meydan savaşı, tarihi geleneğin Yunanlılara nicedir tanımış olduğu Küçük Asya'da var olma hakkının yazgısını belirlemiştir. Ankara'ya vardıktan sonra Türkiye'nin her yanına kara ve demir yolu ağıyla ulaşma olanağı vardır. Bu ağ yeni tarihli haritalarda gayet güzel gösteriliyor. Burada amacımız turistik gezi yollarından ya da tarihi yerlerin çekiciliklerinden söz etmek değildir. Ülkenin erken tarihini gözden geçirmeye girişmeden önce gelişimindeki en yakın evrelerden biraz söz etmemizin iyi olacağı kanısındayım. Uzun yıllar Türkiye'de kalmış bir yabancı anılarını yokladığında her şeyden önce tek bir kuşağın ortalama yaşam süresi içinde bu ülkede gerçekleştirilmiş olan değişimin ne denli şaşırtıcı olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu değişim gezi yapmanın hızı ve koşulları ile ilgilidir. İnsan geriye çok değil, bu yüzyılın ortalarına baktığında öyle bir ülke anımsayacaktır ki belli başlı yönetim merkezlerinin dışında birkaç ayrıcalıklı yabancı maceraseverden başkasının gidemediği bölgeler vardı. Bütün amacı bilimsel araştırma yapmaktan başka bir şey olmayanlar gibi salt gezme amacında olanların da gözü güvenlik kurallarının çıkardığı zorluklardan korkardı. Bir yerden bir yere gitmek, konaklamak da bir başka alemdi. Yukarıda sözünü ettiğimiz karayolları haritası o zamanlar geleceğin düşüğüydü. 1940'larda kentler arasında gidiş geliş demir yoluyla ya da zamanın birkaç yüz kilometrelik taş döşeli karayollarıyla sağlanıyordu. En ünlü tarihi kentlere, hatta sit alanlarına, onlar bugün turizmin uğrak noktaları olmuştur, ancak amaçlarına olağanüstü inatla bağlı olan kişiler erişebiliyordu. Örneğin Ankara'dan Kızılırmak yayı içindeki Hitit ülkesine, eski başkent Hattuşaş'a, Boğazköy, gitmek demek, birkaç gün sürecek gezi için plan yapmak, saatler süren yol için at arabası kiralamak demekti. Selçuklu Kalesi olan Kayseri'ye, Göreme'nin ünlü kaya kiliselerine gitmek için en iyi yol, Adana'ya giden Toros Ekspresi'ne binmek, yolda inip değişik değişik ilkel taşıt araçları kiralamaktı. Şimdi bütün bu yerlere giden hızlı karayolları vardır. Ankara'dan çıkan bir otoyol platonun en ıssız yerinden geçip sizi birkaç saat içinde Gülek Boğazı'na, Adana'ya götürür. Bir başkası Tuz Gölü'nün batısından geçip Selçukluların başkenti Konya'ya, İkonyon, Karaman'a, Laranda, Göksu'nun, Kalikadnos, Seyre Doyulmaz Boğazı'na götürür. Barbarossa bu nehri geçerken boğulmuştur. 1. Frederick ya da Frederick Barbarossa, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun 1155-1190 ve Almanya'nın 1152-1190 kralı, 1189 yılında 3. Haçlı Seferi'ne katıldı ve Göksu'yu geçerken boğuldu. Çevirenin notu. Bu yol Silifke'de, Seleukeya, Taşlı Kilikya'dan, Taşeli, geçen, kıyıyı izleyerek Mersin limanından gelen yolla birleşir. Bu yol şimdi bütün güney kıyısını boydan boya geçecek biçimde uzatılmıştır. Doğanın bu yoldan görünümü yaz gezginlerinin gözdesidir ve bu mesafeyi dura kalka geçmeye kendini hazırlamış olanları fazlasıyla ödüllendirir. Silifke'nin batısında gel git mesafesi içinde yükselen kayalığın tepesine dolanan bir kaş, korniş vardır. Romalılar zamanında buraları hep Akdenizli bir korsan takımının uğrak yeriydi. Kayalık uçurumlar daha sonra geri çekilir. Deniz kıyısında tarım yapılan küçük bir ovaya dış çizgileriyle Windsor Kalesi'ni andıran Anamur Kalesi egemen olur. Yol bir süre tehlikeli yükseklikleri silmeleyip sonunda palmiyeler, meyve bahçelerinden oluşan bir dünyaya iner. Alanya'da denize sokulmuş kayalık burun üzerinde Selçuklu Kalesi vardır. Bu, Pamfilya'nın yumuşak görünümlerine yaklaşılmakta olduğuna işarettir. Gezinizi Antalya'da bitirmeden önce düzlükteki bütün Yunan kentlerine artık erişebilirsiniz. Perge, Silyon, Aspendos ve Side. Bunlar da yetmezse yeni bir yol, Likya'yı dolaşır. Kıyıdan Aziz Nikola'nın Miras'ına, Demre ve Fethiye'ye ya da içerlerde Termesos'a, Likya Federasyonu'nun dağlardaki kentlerine gidilir. Bu yönde devam edildiğinde Rodos Adası'na bakan Kinidos Yarımadası'na da, Datça, gidilebilir. Yolun sonunda Halikarnassos'ta, Bodrum, Haçlıların kalesi vardır. Bu arada kimi gezginler, Ege kıyılarının ünlü İyon kentleri olan Pergamon'a, Bergama, Efesos'a, Efes, Priene'ye, Güllübahçe, Miletos'a, Milet ve Didyma'ya, Didim, öncelik tanırlar. Bu kentlerin adı bu kitapta o kadar çok geçiyor ki, ilerideki bir bölümde kent yıkıntılarının bugünkü havası verilmeye çalışılmıştır. Ancak söz konusu yerlere gitmek için hareket merkezi büyük bir liman kenti olan İzmir'dir. Simirna, geçmişin şiddet olaylarının izleri, endüstrinin ve Birleşmiş Milletler'in sağladığı giderek artan gönençle kentten silinmektedir. 1940'larda İzmir'e de en iyi eski şehir Afyon üzerinden trenle gidilirdi. Bugünse Sart, Sardeis, yıkıntılarının içinden geçen otoyol doğuya doğru yay çizer. Sonunda Sivrihisar'da eski İstanbul-Ankara otoyoluna kavuşur. Ankara'dan çıkan başka yollar da vardır. Kimi ormanlık, Paflagonya'nın Tirolleri andıran dünyasından geçip kuzeye, Karadeniz'in liman kentlerine gider. Sonra doğuya doğru yapılan yolculuğun Kayseri'de bitmesi de gerekmez. eski bir Selçuklu medrese kenti olan Sivas'tan öteye Erzurum'a giden bir dağ yolu vardır. Kars ve Ani bu yolun sonunda Sovyet sınırındadır. Van Gölü'nün çevresi dolaşılıp Diyarbakır ve Diokletianos'un imparatorluk sınırındaki Limes, kale kentleri üzerinden geri gelinebilir. Dönüşte gezinin son durağında Van'dan 1600 kilometre uzakta kendinizi Bursa'da camiler, ıhlamur ağaçları arasında bulur. Çağdaş Cumhuriyet'ten edindiğiniz izlenimlerin tadını çıkarırsınız. Bizantiyon'a henüz erişemeyecekleri durumdayken Osmanlı Türklerinin başkenti olarak bu kenti seçtiklerini anımsamadan edemezsiniz. 2. Uygarlığa geçerken tarih öncesinde Anadolu. Yakın Doğu'da eskiden yaşamış türlü kavimler arasında uygarlığın doğup gelişmesi ele alınırken, her seferinde bir kavmin zaman içinde ortaya çıkışı ile ilgili belirli bir nokta saptanır. Bu nokta dar anlamda tarihin başlangıcı sayılan yazılı belgelerde bir kavimden ilk söz edildiği andır. Yazının bulunması ya da başka kavimden alınıp kullanılmaya başlaması her ülkede başka tarihte olmuştur. Örneğin Mezopotamya'da Sümerler ve Nil Vadisi'nde ilk oturanlar bu konuda önde gelir. Komşu halklar onların başlattıkları bu işten yararlanmaya oldukça geç başlamıştır. Bu gecikme Anadolu'da özellikle belirgindir. Yazının hiçbir türü İsa'dan önce 2. bin başlarından önce Anadolu'da görülmez. O zaman bile yazı yerli halkın işi değil, Mezopotamya kültürünün buradaki uzantısı olmuştur. Çünkü Türkiye'de şimdiye değin bulunmuş en eski yazıtlar İsa'dan önce 20. 28. yüzyıllar arasında Kapadokya'da Kaniş, Kültepe adındaki kentte Asur tecimenlerinin kurmuş oldukları, tecim yerleşmesinde tutmuş oldukları kayıtlardır. Doğal olarak bunlar Asur çivi yazısıyla kil tabletlere yazılmıştı. İlginç olan Kaniş'te yörenin Anadolu'lu bir yöneticisinin sarayında bulunan belgelerin başka bir yöntem geliştirememiş olan yerli yöneticinin de söyleyeceklerini yabancı tecimenlerin diliyle ve yazısıyla söylediğini göstermesidir. Kaniş'te bulunmuş belgeler iş mektupları, muhasebe kayıtları, konşimento türündendir. Görüleceği gibi bu tür belgelerin kusursuz ve eksiksiz tarih bilgisi vermesi beklenmez. Zaman zaman geçen özel adlardan, örneğin yıllarını bildiğimiz o dönemin Asur krallarının ya da komşu Anadolu kentleriyle yöneticilerinin adından bir şeyler öğrenebilmemiz doğaldır. Ancak İsa'dan önce 1700 yılında Hitit Krallığı kuruluncaya değin, tarihin ham maddesini oluşturan siyasal askeri olaylardan söz eden yazıtlar ele geçmemiştir. Bu tarihten önce Anadolu'da geçmiş olaylarla ilgili tüm bilgimizin arkeoloji araştırmalarının sonuçlarına dayanması gerekir. Bu tür çalışmalar ancak yarım yüzyılı aşkın bir zamandan beri sürdürülmesine karşın bilgimize yatsınamaz ölçüde büyük katkıda bulunmuş, ülke insanının gelişme tarihini kuramsal olarak 5000 yıl daha eskilere götürmüştür. Bu çalışmalar bizi hiç bilmediğimiz, başka türlü de hiç bilinmeden kalacak halklarla, onların yaşam biçimleriyle kullandıkları, başka bir yerde tam karşılığını bulamayacağımız özgün teknolojiyle tanıştırmıştır. Anadolu Yarımadası'nın sağlamış olduğu çevreye, burada ilk oturanların göstermiş olduğu ahlaki ve düşünsel tepkileri anlamamızı da bu çalışmalar olanaklı kılmıştır. Gene de bu ve benzer başarılar kendi çerçeveleri içinde değerlendirilmelidir. Bunları olanaklı kılan girişimleri beğenmemiz, bizi yanıltıp işin önemini abartmamıza yol açmamalı. Yine unutmamalıyız ki bu çalışmalar daha sona ermemiştir ve eksiklikleri bulunmaktadır. Tarihi olayların yokluğunda ya da başta bulundukları süre uygun biçimde bir hanedana bağlanabilen krallar olmayınca, tarih öncesini zaman dilimlerine bölmek için başka bir dizgenin kurulması gerekiyordu. Anadolu'nun zaman dizini, komşu birçok ülkede olduğu gibi, belki pek de duyarlı olduğu söylenemeyecek bir yöntemle, insanın maden bilgisinde geçirdiği evrimin aşamalarına göre dönemlere bölünmüştür. Başka bölgelerde olduğu gibi Burada da ilk sırayı taş devri alır. Madenin bilinmediği bu çağ eski ve yeni taş devri, paleolitik ve neolitik olmak üzere ikiye ayrılır. Bunu kalkolitik dönem, bakır taş dönemi izler. Bu dönemde taş ya da önceki yeni taş döneminin yontulmuş taş aletlerinin yanı sıra ilk olarak basit bakır aletler kullanılmaya başlanmıştır. Bakır aletler çanak çömleksiz, akeramik, neolitikten başlayarak kullanılmıştır. Çevirenin notu. Bundan sonra Tunç çağında kalayla bakırın karışımıyla daha dayanıklı bir maden elde edilmiş, bu çağda genel olarak maden eşya yapımında büyük gelişmeler olmuştur. Tunç çağı da erken, orta ve geç olmak üzere bölümlere ayrılır. Erken Tunç çağı İsa'dan önce 3. binin büyük bölümünü kapsar. Orta Tunç çağı İsa'dan önce 2. binin ilk yarısında Asur yerleşmeleri dönemidir. Genç Tunç çağı ise Hitit belgelerinin aydınlattığı yüzyıllara karşılık gelir ve bu dönem İsa'dan önce 1200'lerde Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla sona erer. Tarihin bu son döneminin aydınlık olması, siyasal gelişmenin ve dinsel düşünüşün kanıtlarının bulunması, birbirini izleyen krallar ve onlarla bağlantılı savaşlar, anlaşmalar, insanı daha çok araştırmaya iten konulardı. Tabiatıyla da ilk gezgin bilim adamlarının ilgisini tek eline almıştı. Bu yüzden kazılar başlayınca öncelik tarihi kent alanlarına verildi. Daha eski çağlarda gerçekleşmiş ve hakkında belge bulunmayan olaylar bunların yanında sönük kalıyor, kimsenin ilgisini çekmiyordu. Daha sonra tarih öncesi araştırmalarında eğitilmiş genç kuşaklar, Anadolu'nun daha erken dönemlerindeki yerleşim bölgelerini araştırmaya başladıklarında buldukları önce fazla ilgi toplamadı. Olaylar o denli uzun zaman önce gerçekleşmişti ki, bir ulusun yaşam öyküsü ancak çanak çömlek parçalarıyla, sanatkarlarının atmış olduğu kalıntılarla kurulabiliyordu. Bu da doğal olarak ancak konunun uzmanını ilgilendiriyordu. Uzmanınsa olayların önemini saptamak için zamana gereksinmesi vardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yabancı kazıcıların tarih öncesi dönem üzerinde uzmanlaşmış genç Türklerle birlikte çalışmak üzere dönmeleriyle bu durum büyük ölçüde değişti. Platon'un iç kısımlarında olduğu gibi başka yerlerde de belli başlı yerleşmelerin büyük sabırla stratigrafik incelemeleri yapıldı. Gelişmelerinin kanıtları bulundu ve bulunanlar yeni düzenlenmiş zaman dizinsel dizgede uygun konumlarına yerleştirildi. Birbirini izleyen dönemlerin ölçütü, çanak çömleğin ve küçük nesnelerin tipolojisiyle belirlenip dönemlerin adı geçici olarak kondu. Bundan sonra kazı yapılmamış yerleşmelerde arkeolojik yüzey araştırmaları düzenli olarak yapılarak bu yerlerin tarihi yüzey buluntuları ile saptandı. Ele geçen buluntular arasında bölgesel farklılıklar ortaya çıkmaya başladığında artık yeni bir aşamaya gelinmişti. Bunların dağılımının incelenmesi ise sınırları harita üzerinde yaklaşık olarak çizilebilecek nitelikte farklı kültürel bölgelerin varlığına işaret ediyordu. İlk zamanlarından beri nüfusu değişik etnik öğelerden oluşmuş bir ülkede bu elbette önemli bir buluştu. Yapılan bütün bu işlerin Anadolu'nun tarih öncesine yeniden kurulabileceği bir çerçevenin yaratılmış olmasına katkısı olduğu kabul edilmelidir. Söylediğimiz gibi bunun için sabır ve beceri gerekiyordu. İkisi de zaman içinde karşılığını fazlasıyla almıştır. 1930'larda yapılan kazılar bir anda salt mesleki ilginin sınırlarını aşarak insanın düş gücüne seslenmiştir. Sanki perde birden kalkmış, insanın kültür evriminde bambaşka arkeolojik dekorlar içinde geçen olaylar açıkça görülmüştü. Eski çağın belirli zaman dilimleri güvenle hesaplanmış, insanların günlük yaşamı, dinsel törenleri ya da olağanüstü toplumsal durumlar gerçek dekoru içinde aydınlığa çıkmıştı.